Ayrım 6. Aklı Kemal, 4. cilt. Sinan Meydan, sayfa 92. Ulusal savunma sanayinin kurulması. Kurtuluş Savaşı'nda kanıyla kamyonu yenmenin ne demek olduğunu hiç unutmayan Atatürk, savaştan hemen sonra ulusal savunma sanayinin güçlendirilmesi için yetkilileri harekete geçirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nde ulusal sanayinin temelleri aslında daha Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu'da atılmıştır. Kurtuluş Savaşı başlarında İstanbul ve çevresinden gizli yollarla Anadolu'ya gelen ustalar ve işçiler, yanlarında getirdikleri makinelerle önce Eskişehir'de sonra Ankara'da İmalat-ı Harbiye bünyesinde pencere demirlerinden, bahçe çitlerinden süngü, demir yolu raylarından silah ve cephane yaparak eldeki top mermilerini yontup 1. Dünya Savaşı'ndan kalma Alman toplarını uydurarak ordularımıza silah ve cephane hazırlamışlardır. Kurtuluş Savaşı devam ederken 1921 yılında Ankara'da Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Oral AGM, sayfa 156-157. Atatürk ulusal sanayinin kurulmasına büyük önem vermiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalarla sanayi gelişmeye başlamıştır. Örneğin sanayi kesiminin GSMH içindeki payı 1925'te %9.6 iken bu oran 1940'ta %18.8'e çıkmıştır. AGM sayfa 157. Endüstrileşmek en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır diyen Atatürk, Türkiye'nin dört bir yanını fabrikalarla donatmak için bir sanayi planı hazırlatmıştır. 1934'te uygulanmaya başlanan 1. 5 yıllık sanayi planı çerçevesinde Türkiye'nin çok farklı bölgelerinde onlarca fabrika kurulmuştur. Bu fabrikaların önemli bir kısmı doğrudan savunma sanayi ile ilgilidir. 1923'ten 1950'ye kadar ulusal sanayiye büyük önem verilmiştir. Bu dönemde çoğu devlet kuruluşu olan savunma sanayi kuruluşları kurulmuştur. Bunların en büyüğü, kökeni Kurtuluş Savaşı yıllarındaki İmalat-ı Harbiye'ye dayanan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'dur. Aytekin Zilan, Savunma Sanayi Üzerine, Ankara, Ekim 1999, sayfa 3, Oral AGM, sayfa 157. Atatürk, sağlığında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birçok ihtiyacının ülke içinden karşılanması için çok sayıda Ulusal Savunma Sanayi Kuruluşu kurdurmuştur. Oral AGM, sayfa 159. Atatürk döneminde kurulan belli başlı ulusal savunma sanayi kurum ve kuruluşları şunlardır. 1. Ankara Fişek Fabrikası 1924. 2. Ankara Hafif Silah ve Top Tamir Atölyeleri 1924. 3. Gölcük Tersanesi 1924. 4. Şakir Zümre Fabrikası 1925. 5. Eskişehir Uçak Tamirhanesi Fabrikası 1925. 6. Tayyare Otomobil ve Motor Türk AŞ, Tomtaş, 1926. 7. Kayseri Uçak Fabrikası, 1928. 8. Kırıkkale Mühimmat Fabrikası, 1927. 9. Kırıkkale Elektrik Santrali ve Çelik Fabrikası, 1928. 10. Kayaş Kapsül Fabrikası, 1930. 11. Nuri Kıllıgil Tabanca, Havan ve Mühimmat Üretim Tesisleri, 1930. 12. Barut, Tüfek ve Top Fabrikaları 1936. 13. Nuri Demirağ Uçak Fabrikası 1936. Sinan Meydan, Aklı Kemal, Atatürk'ün Akıllı Projeleri Cilt 3, İstanbul 2012, sayfa 207-208, Oral AGM, sayfa 159. Görüldüğü gibi Atatürk'ün sağlığında Genç Cumhuriyet'in ikisi devlete, biri özel teşebbüse ait olmak üzere 3 uçak fabrikası, çok sayıda silah ve cephane fabrikası vardır. Bunların geliştirilip sayılarının daha da arttırılmaması Atatürk'ten sonra Türkiye'yi yönetenlerin en büyük ayıplarından biridir. Kayseri Uçak Fabrikası. Atatürk gelişen ve değişen dünyada ulusal savunma sanayinin bel kemiğinin havacılık sanayi olduğunu daha 1912-1913 yıllarındaki Balkan Savaşları'nda fark etmiştir. 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale ve Suriye-Filistin cephelerinde hava gücünün etkisine bizzat tanık olmuştur. Kurtuluş Savaşı sırasında kırık dökük birkaç Türk uçağının zafere olan katkılarını asla unutmamıştır. Bu nedenle Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra ulusal havacılık çalışmalarını başlatmıştır. 1925'te Türk Tayyare Cemiyeti'nin kurulmasıyla başlayan ulusal havacılık çalışmaları, uçak fabrikalarının kurulması, yerli uçakların üretilmesiyle çok önemli bir aşamaya gelmiştir. Atatürk'ün bütün uçaklarımızın ve motorlarımızın memleketimizde yapılması ve savaş sanayimizin de bu esasa göre geliştirilmesi gerekir hedefi doğrultusunda 1926'da 3.360.000 sermayeli Tayyare Otomobil Motor Türk Anonim Şirketi, TOMTAŞ kurulmuştur. Oral AGM, sayfa 159, Hüsnü Özlü, Atatürk döneminde bir savunma sanayi girişimi örneği, TOMTAŞ, Tayyare Otomobil Motor Türk Anonim Şirketi'nin kuruluş ve gelişimi. Atatürk Haftası Armağanı, Genelkurmay Atasya Başkanlığı yayınları, 10 Kasım 2004, sayfa 208. Atatürk'ün isteği üzerine İsmet Paşa hükümeti, TOMTAŞ eliyle bir uçak fabrikası kurmak için çalışmalara başlamıştır. Oral AGM, sayfa 159, Özlü AGM, sayfa 207-208. Bu iş için uluslararası ortak arayışları sırasında Versay Barış Antlaşması ile kendi ülkesinde uçak fabrikası kurması yasaklanan Almanya, Türkiye ile ortak uçak fabrikası kurmayı kabul etmiştir. Nadir Bıyıklıoğlu, Türk Havacılık Sanayi, Ankara 1991, sayfa 12, Özlü AGM, sayfa 208. 7 Eylül 1925'te Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Alman Junkers Uçak Fabrikası AŞ arasında bir anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre 1. TOMTAŞ Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan her türlü uçağı ve motoru imal ederek bunların revizyonunu yapacak. 2. Kayseri'de uçak imal etmek üzere uçak ve motor fabrikası kurulacak ve her türlü makine teçhizatı Junkers firması tarafından karşılanacak. 3. Eskişehir'de bir tesis kurularak uçakların küçük onarımları ile bakımları yapılacak. 4. Şirket Türkiye'de hava yolu taşımacılığı ve işletmeciliği yapacak. 5. Şirket Türkiye'de petrol aramaları yapacak. Tuncay Deniz, Türk Uçak İmalatı 2000. Sayfa 12, Özlü AGM, sayfa 208-209. Türkiye'de Havacılık Sanayi'nin Tarihçesi, Hava Dergisi, No 229, Mart 1969, sayfa 54-57, Aydın AGM, sayfa 78. Bilge İmamoğlu, Cumhuriyet Dönemi Endüstri Mirası, Havacılık Sanayi Yapıları. TMMOB Mimarlar Odası, Ankara 2007, sayfa 37-50. Kısa bir süre sonra anlaşmaya uygun olarak uçak, uçak motoru ve otomobil yapmak amacıyla Almanya'nın Junkers Uçak Fabrikası ile ortak olarak Kayseri'de bir uçak fabrikası kurulmuş ve 6 Ekim 1926'da büyük bir törenle açılmıştır. Cumhuriyet Gazetesi 7 Ekim 1926, Yalçın AGM, sayfa 1050. Fabrika Milli Müdafaa Vekili Recep Peker, TOMTAŞ İdare Meclisi Başkanı Refik Koraltan ve Kayseri Belediye Meclisi Reisi İbrahim Sefa tarafından açılmıştır. Kurulan fabrika için gereken malzeme, tezgah ve makineler Almanya'dan önce deniz yoluyla İskenderun Limanı'na, sonra karayoluyla İskenderun'dan Ulukışlı'ya, sonra da oradan demir yoluyla ve kanılarla Kayseri'ye taşınmıştır. Özlü AGM, sayfa 209. Kayseri Uçak Fabrikası 120 Alman, 240 Türk olmak üzere toplam 360 personelle çalışmaya başlamıştır. AGM sayfa 209. Fabrika 6 hangarda, birisi 100 kW'lık, ikisi 200 kW'lık dizel motorlardan enerji elde ederek üretime geçmiştir. Genç Türkiye Cumhuriyeti, yerli işçi ve mühendis açığını çok çabuk bir şekilde kapatabilmek için bir kısım personeli Almanya'ya Junkers tesislerinde eğitime göndermiştir. Bir kısım mühendis ise Gnome-Meron motorlarının üretim biçimini görüp öğrenmeleri amacıyla Fransa'ya eğitime gönderilmiştir. 1937'de 6 ay süreyle Almanya'da eğitime gönderilen mühendisler ve işçiler şunlardır. Hava Fen Şubesi'nden mühendis Fikret Çeltikçi, Kayseri Tayyare Fabrikası işçilerinden İrfan Berkmen, Mithat Yılmazer ve Ali Çöner. Bu personele ayda 150 lira hacirah verilmiştir. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi BCA 030-18/01-08/83-52-1 Karar No 2-8981'den naklen Özlü AGM sayfa 209. Kayseri Uçak Fabrikası kuruluşundan itibaren çok önemli çalışmalar yapmış, kısa sürede çok sayıda uçak üretmiştir. Ancak zamanla Alman ve Türk işçiler, mühendisler arasındaki uyuşmazlıklar, sürtüşmeler ve Alman firmasının bazı sözlerini yerine getirmemesi gibi nedenlerle üretim aksamaya başlamıştır. Yalçın AGM sayfa 1051, Özlü AGM sayfa 210. Bunun üzerine anlaşmazlık konuları mahkemeye gitmiştir. Mahkeme karar vermeden Tomtaş çalışmalarını durdurmuş ve Kayseri Uçak Fabrikası 28 Haziran 1928'de kapanmıştır. Özlü AGM sayfa 210. Milli Savunma Bakanlığı ile Junkers firması arasında imzalanan 21 Ekim 1928 tarihli protokol ile Alman firması hisselerin tamamını 520 bin lira karşılığında Türk Tayyare Cemiyeti'ne devretmiştir. BCA fon kodu 030.18.01.02, yer 6.57.15'ten naklen Yalçın AGM sayfa 1050-1051, Özlü AGM sayfa 210. Genç Cumhuriyet, Kayseri Uçak Fabrikası'nı çalıştırmaya kararlıdır. Bu amaçla bu sefer de Amerikan Curtis Uçak ve Motor Anonim Şirketi ile 21 Ekim 1931'de bir senelik bir sözleşme imzalanmıştır. BCA 030-10-59-398.5/5-7514 dosya no 61-11 030-18/01-02/24-72-17 karar no 11.895'ten nakleden Özlü AGM sayfa 210. Bu dönemde fabrikada üretilen eğitim uçaklarından birini Atatürk, İran Şahı'na hediye etmiştir. Cumhuriyet Gazetesi 10 Kanuni Sani 1932. Kayseri Uçak Fabrikası 1936'da Polonya'nın Pęszów Zakłady Lotnicze firmasıyla lisans anlaşması yaparak 1937 yılından itibaren Polonya'nın PZL-24A-24C uçaklarından üretmiştir. BCA 030-18/01-02/92-86-9 karar no 2-14289'dan naklen Özlü AGM sayfa 211. Kayseri Uçak Fabrikası'nda yapılan ilk avcı uçağı ilk uçuşunu Mayıs 1934'te gerçekleştirmiştir. Havacılık ve Spor Dergisi 15 Mayıs 1934 Aydın AGM sayfa 78. Turgut Özakman'ın anlatımıyla 3 Mayıs 1934 günü havacılıkla ilgili önemli bir gün daha yaşandı. Kayseri Uçak Fabrikası'nda tek motorlu 6 avcı uçağının yapımı sonuçlanmış, açık arazide deneme uçuşları yapılmıştı. Deneme pilotları uçakları çok beğenmişlerdi. Bu güzel uçaklardan biri daha uzun bir deneme uçuşu için Kayseri alanından küçük bir törenle havalandı. Uçak şehir üzerinde bir tur attıktan ve kanatlarını sallayarak hava alanındaki selamladıktan sonra Ankara'ya yöneldi. Motor tıkır tıkır çalışıyor, uçak her komuta anında yanıt veriyordu. 45 dakikalık bir uçuştan sonra ufukta Ankara göründü. Çiftlik büyük bir orman olmuştu, alçalarak alana yaklaştı. Alanda bekleyenleri görüyordu, hangarlara bayraklar asılmıştı. Törenle karşılanacaktı elbette, gelen ilk Türk yapımı avcı uçağıydı. Yumuşakça alana indi, piste ilerledi, kalabalığın beklediği yere yaklaşıp durdu. Uçağın gövdesinde kırmızı beyaz bir dikdörtgen, kuyruğunda ay yıldızı işareti vardı. Kalabalık uçağı ve pilotu alkışlamaya başladı. Uçaktan inince bir havacı binbaşı sevgiyle kucakladı ve sordu. Uçağı nasıl buldun? Harika. Bu tip uçakların yapımına devam edilecek, yurt dışına da satılacaklardı. Ateş Yalazan, Turgut Özakman'la Söyleşi, Çılgın Türk'ten, Cumhuriyet Destanları 3, Hürriyet Gazetesi, 29 Ekim 2010. Kayseri Uçak Fabrikası'nda Türkiye, Almanya, Amerika, Polonya ortaklığıyla 1926-1938 arasında toplam 176 uçak üretilmiştir. Zeynep Gülten, ilk uçak sanayimiz Tomtaş'tan 2. Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığı'na İstanbul 2001 sayfa 75, Özlü AGM sayfa 211. Bu uçakların tipleri, kullanım amaçları ve adetleri şöyledir. Junkers A20, av eğitim 30 adet. Junkers F-13, limuzin, irtibat, nakliye 20 adet. Curtis Hawk 2, av 46 adet. Curtis Fledgling 2C1, eğitim 7 adet. Gotha Go 145A, eğitim 46 adet. PZL P-24A, av 6 adet. PZL P-24C, av 11 adet. PZL P-24G, av 10 adet. Özlü AGM sayfa 211. Cumhuriyet kurulduğunda toplu iğne bile üretmekten aciz bir ülke olan Türkiye'de birkaç yıl sonra Kayseri'de bir uçak fabrikası kurulup uçak üretilmesi neresinden bakılacak olursa olsun son derece devrimci, hatta mucizevi bir adımdır. Eğer Atatürk'ten sonra bu fabrika geliştirilip buna ek yeni fabrikalar açılabilseydi, 1940'larda Ankara'da bir uçak ve bir motor fabrikası açılmış ancak 1950'lerde kapanmıştır. Türkiye havacılık alanında dünyanın sayılı ülkelerinden biri olabilirdi. Nitekim Türkiye'nin 1925'te Alman Junkers firması ile anlaşma yaptığı dönemde Junkers firması, Polonya ve Rusya ile de benzer anlaşmalar yapmıştır. Bu ülkeler uçak fabrikalarını kurup en iyi şekilde işletip dünya markası uçaklar üretmiştir. Kendi uçak fabrikasını kapatan Türkiye ise yıllarca Polonya'dan PZL tipi uçak satın almıştır. AGM sayfa 122. Oysa ki 1937-1938 yılları arasında Kayseri Uçak Fabrikası'nda bu uçaklardan 27 adet üretilmiştir. Atatürk'ün geniş öngörüsünün bir ürünü olan Kayseri Uçak Fabrikası, Atatürk'ten sonraki liderlerin öngörüsüzlüğü nedeniyle 1939'da uçak üretimine son vermiş, 1950'den sonra bakım ve onarım merkezine dönüştürülerek asıl amacından uzaklaştırılmıştır. Gülten AGE Sayfa 3, Kaymaklı AGE, C2, sayfa 167-172, Yalçın AGM, sayfa 1051. Eskişehir Uçak Tamirhanesi Fabrikası. 7 Eylül 1925'te Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Alman Junkers Uçak Fabrikası AŞ arasında imzalanan anlaşma gereği, Kayseri Uçak Fabrikası dışında uçakların montaj ve onarım işlerini yapacak bir fabrika daha kurulmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda 1928'de Eskişehir'de 1. Uçak Taburu Tamirhanesi kurulmuş. Bu kuruluş 1930'dan itibaren Eskişehir Uçak Tamir Fabrikası adıyla çalışmalarını sürdürmüştür. Özlü AGM sayfa 212. Vecihi Hürkuş'un yerli uçakları. 1. Dünya Savaşı uçağıyla büyük yararlılıklar gösteren Vecihi Hürkuş, Vecihi K6 adlı ilk uçağının projesini daha 1918'e çizmiştir. Vecihi Hürkuş, Kurtuluş Savaşı'nda da İsmet adlı uçağıyla özellikle Sakarya Savaşı'nın kazanılmasına büyük yararlılıklar göstermiştir. Vecihi Hürkuş, Osmanlı döneminde ilgi görmeyen Vecihi K6 model uçağını Cumhuriyet döneminde göreve başladığı İzmir Seydişehir Hava Mektebi'nde yapıp bitirdikten sonra 25 Aralık 1925'te başarılı bir deneme uçuşu yapmıştır. Vecihi Hürkuş, Vecihi K6 adlı uçağı nasıl yapıp uçurduğunu 1925 yılında Resimli Ay dergisine verdiği röportajda şöyle anlatmıştır. Geceli gündüzü çalışarak elimizde mevcut tayyarelerden tamamen farklı, onlardan daha basit fakat sürat ve dayanıklılık itibariyle onları üstün yeni bir proje vücuda getirdim. Bu projeyi hayata geçirebilmek için Kuvayi Havaiye Müfettişliği'nin onaylaması lazımdı. Projemi müfettişliğe verdim ve müsaade ettikleri takdirde bu proje dahilinde yeni sistem bir Türk tayyaresi yapabileceğimi bildirdim. Müfettişlik, projemi eski bir tayyareci olan fen memuruna tetkik ettirdi. Fen memurluğu projenin uygulanabilir olduğunu tasdik etti. Tayyarenin inşasına müsaade edildi. Hayatımda o gün kadar mesut olduğumu hatırlamıyorum. Büsbütün yeni sistem bir tayyare yapacak, memleketime yeni bir şey hediye edecektim. İstikbalde tayyarenin oynayacağı mühim rolü herkesten iyi bildiğim için bu hediyenin ileride kıymeti takdir edileceğini kaniydim. İnşaata başlamak için icap eden malzemeyi verdiler, ben derhal faaliyete geçtim. Benim yeni tayyarem tayyare karargahında bir hadise olmuştu. Bütün arkadaşlarım başıma üşüşüyor, faaliyetimi merakla takip ediyordu. İş muvaffakiyetle ilerliyordu. Gövdeyi yaptık, ayakları taktık. Kuyruğunu bitirmek üzereydim. Ben henüz muvaffak olmak ümidiyle gece sevincimden uyku uyuyamıyor, gündüz yorulmak bilmez bir faaliyette çalışıyordum. Artık 5-10 güne kadar tayyare bitecek, eserim tamam olacaktı. Bu sırada fen memuru istifa ediyordu. Bunun üzerine tayyarenin inşası tehir edildi. Bu karar beni ta kalbimden vurdu. O gün beynime bir kurşun sıksalardı, bu kadar müteessir olmayacaktım. Kanatları hazırladım, motoru taktım, tayyarem tamam olduğu gün dünyanın en büyük kaşifi kadar mesut ve bahtiyardım. Müfettişliğe müracaat ettim, tayyaremin hazır olduğunu ve tecrübeye hazır bulunduğumu bildirdim. Tayyare 200 beygirlik bir motorla mücehhezdi ve saatte 200 km sürati vardı. Mukavemet itibariyle de Avrupa'dan getirdiğimiz tayyarelerden hiç aşağı kalır yeri yoktu. Benim bu tecrübem daha ziyade kendi tayyarelerimizi, kendi memleketimizde imal kabiliyetini göstermek itibariyle haiz-i ehemmiyetti. Fakat işte ikinci mania ile mücadele etmek lazımdı. Müfettişlik, tayyarenin tecrübesine müsaade etmiyor, bir defa heyeti fenniye tarafından tetkikine lüzum gösteriyordu. Tayyareyi ben yapmıştım. Üzerinde ben uçacak, hayatımı ben tehlikeye koyacaktım. Ben ne kadar sabırsızlanıyorsam, onlar o kadar soğukkanlılık gösteriyordu. Heyeti fenniye tayyareyi tetkik etti. Uçmasına mani bir kusur görmedi. Fakat tecrübe yapılmasına da müsaade etmedi. Tetkikat bir aydan fazla sürdü. Bir türlü bir karar verilmiyor, tecrübe yapmama müsaade edilmiyordu. Ben tayyaremden emindim. Muvaffakiyetle uçacağımdan zerre kadar şüphem yoktu. Bunu heyeti fenniyeye, fenni delillerle de ispat etmiştim. O halde neden bu eserimin tecrübe edilmesine müsaade etmiyorlardı? Artık tahammülüm kalmamıştı. Bir gün gizlice tayyaremi meydana çıkardım, motoruna gaz doldurdum, üzerine atladım. Ve makineleri tahrik ederek havalandım. Yükseldikçe ruhum açılıyor, muvaffakiyetimden ciğerlerim şişiyordu. Eminim ki ilk tayyareyle uçan mucitler bile bu kadar derin bir zevk duymamışlardır. İşte altındaki makine sevinçli, şen eden gürültülerle ilerliyor, semadan bütün cihana muvaffakiyetim ilan ediyordu. Tayyareme son sürati verdim. Havada 200 km süratle uçuyordum. Yükselmek, aşağı inmek tecrübelerini yaptım. Tayyarem, elimizde mevcut tayyarelerin hepsinden daha büyük bir muvaffakiyetle işliyor, hepsinden iyi uçuyordu. Artık kalbim rahattı. Şimdi istedikleri kadar mümanaat edebilirlerdi. Tekrar geri döndüm, tayyaremi kaldırdığım yere indirdim. Vecihi Hürkuş, ilk Türk tayyaresini nasıl yaptım, nasıl taltif edildim? Resimli Ay Dergisi, Nisan 1341-1925, sayfa 3, sayfa 4-5. Ancak teknik olarak denenmemiş bir aletle uçuş denemesi yapıp insan hayatını tehlikeye attığı için Vecihi Hürkuş'a yarım maaş kesimi ve 15 gün ev hapis cezası verilmiştir. Bu cezayı haksız bulan Vecihi Hürkuş, Hava Kuvvetleri'nden istifa etmiştir. Vecihi AGM sayfa 5, Aydın AGM sayfa 74. Vecihi Hürkuş, İtalyan pilot Lovadina ile birlikte Türk Tayyare Cemiyeti'nin ilk bağış uçağı olan Ceyhan adlı uçakla tanıtım uçuşları yapmıştır. Ankara'dan başlayan uçuş, Aksaray, Konya, Manavgat, Antalya, Fethiye, Muğla, Aydın, Denizli, Uşak, Eskişehir üzerinden geçip İstanbul Yeşilköy'de tamamlanmıştır. Aydın AGM sayfa 74. Vecihi Hürkuş 1930'da İstanbul'da kurduğu atölyesinde Vecihi 14 adını verdiği ikinci uçağını 18 Eylül 1930'da yapmıştır. Hürkuş, Vecihi 14 adlı uçağıyla 30 Eylül'de İstanbul'da yaptığı 15 dakikalık gösteri uçuşunun ardından uçarak Ankara'ya gitmiştir. Vecihi Hürkuş, Vecihi 14 adlı uçağını nasıl yapıp uçurduğunu da 1930'da Havacılık ve Spor Dergisi'ne verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştır. Tayyaremi 25 Haziran'da inşaya başladım. Sabah saat 5'ten akşam 20'ye ve geceleri de saat 2 ve 3'e kadar devam etmek şartıyla geceli gündüzü tam 3 aylık muntazam bir çalışma sayesinde bitirebildim. Bu müddet zarfında elimden kısa bir ameliyat olduğum için 10 gün kadar tayyaremle meşgul olamadım. Tayyareme 14. projem olduğu için Vecihi 14 ismini verdim. Tayyaremi inşa ederken tamamen yerli malzeme kullandım. Bu nedenle ahşap inşaatı tercih ettim. Yalnız motor sehpası, emniyet telleri vesairesi çeliktir. Tayyaremi ilk denediğim zaman bana iyi bir fikir verdi. Bu küçük denemeden sonra tayyaremi güvenle meydan üzerinde kaldırdım. Kısa bir süre sonra yerden yükselen Türk yapımı ilk tayyare büyük bir yetenekle uçuyordu. Bu ilk uçuşumda tayyaremi 75 kiloluk benzin ve 35 kiloda yağ almıştım. Tayyare bu ağırlıkta zemini 25 metre sonra terk etmişti. Birinci uçuş denememi başarıyla bitirdikten sonra halkın arzusuyla Kadıköy'de bir uçuş daha yaptım. Bu uçuşumda tayyaremin akrobasi vesaire uçuş yeteneklerini tespit ettim. Dönüşlerde looping ve takla atmalarda fevkalade hassas olan tayyarem beni çok memnun etti. Azimkar bir teşebbüsün muvaffakiyeti neticesi. Vecihi Bey'in Tayyaresi, Havacılık ve Spor Dergisi, 15 Teşrin Evvel, 1930, sayfa 33, sayfa 548. Ancak Vecihi Hürkuş, bu sefer de yetkili makamlara haber vermeden uçak yapması ve uçağını muayene ettirmeden uçarak Ankara'ya gitmesi nedeniyle, hava uçuş kararlarına aykırı hareket etmekten dolayı uçağına uçuş izni alamamıştır. Aydın AGM sayfa 74. Bu gelişmeler üzerine Vecihi Hürkuş uçağını sökerek trenle İstanbul'a, oradan da Prag'a götürmüş ve Çek hükümeti havacılık dairesinde uçağını inceletmiştir. Bu komisyon Vecihi Hürkuş'un uçağının uluslararası havacılık kurallarına uygun bir eğitim ve spor uçağı olduğuna karar vermiştir. Vecihi Hürkuş buradan aldığı diploma ile uçağına binip uçarak İstanbul'a gelmiştir. 1931. Vecihi Hürkuş, Genelkurmay Başkanlığı'nın onay vermesi üzerine 27 Eylül 1932'de Kadıköy'de Türkiye'nin ilk sivil uçuş okulunu, Vecihi Sivil Uçak Okulu'nu açmıştır. Maddi yetersizlikler ve gerekli desteğin verilmemesi üzerine okulunu 1934'te kapatmak zorunda kalmıştır. Vecihi Hürkuş burada 2 yıl içinde elindeki daha önce yaptığı 2 uçağa ek 6 uçak daha yapmıştır. Uçakların motorları dışındaki bütün parçalarını kendisi üretmiştir. AGM sayfa 74-75. Vecihi Hürkuş daha sonra Tomtaş'ta test pilotu olarak göreve başlamıştır. Bu görevi sırasında Almanya'dan alınan uçakların geliştirilmesi, modellerinin değiştirilmesi gibi çalışmaları olmuştur. AGM sayfa 75. Vecihi Hürkuş zor koşullarda eğitim uçuşları yaparken de bazı kurumların, örneğin Tekel'in ve İş Bankası'nın reklamlarını yapmıştır. Vecihi Hürkuş 1954 yılında Türkiye'nin ilk özel hava yolu şirketi olan Hürkuş Hava Yolları'nı kurmuştur. 6. ayrımın sonu sayfa 106.